Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. James W. Collett'ın Biological Psychology adlı kitabı. Davranışı sinir sistemi, hormonlar, genler, beyin yapıları ve evrimsel süreçler üzerinden inceleyen, üniversite düzeyinde bir biyolojik psikoloji ders kitabıdır. Verilen ISBN, eserin 2010 fer tarihli 12. baskısıyla ilişkilidir. Kitabın temel amacı, zihinsel yaşantılar ile gözlenebilir davranışların biyolojik açıklamalarını öğrencinin takip edebileceği açık bir dille sunmaktır. Collett, biyolojiyi psikolojinin alternatifi gibi değil, davranışa farklı düzeylerde açıklama getiren temel bir yaklaşım olarak konumlandırır. Bu nedenle metin, yalnızca beyin bölgelerini veya nörotransmitterleri sıralamakla yetinmez. Araştırmacıların hangi soruları sorduğunu ve bulguların nasıl yorumlanması gerektiğini de vurgular. Açık örnekler, görseller ve araştırma odaklı anlatım, yoğun bilimsel kavramları daha erişilebilir kılmayı hedefler. MindTap sürümü ise basılı içeriği video, animasyon ve sanal laboratuvar gibi dijital öğrenme araçlarıyla tamamlayan ders odaklı bir pakettir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, davranışa biyolojik yaklaşım. Tek neden aramak yerine açıklama düzeylerini ayırır, Collett'ın kitabının girişte kurduğu ana çerçeve, davranışın biyolojik olarak açıklanmasının, bir insanın düşüncelerini, ilişkilerini ya da yaşadığı çevreyi önemsiz saymak anlamına gelmediğidir. Biyolojik psikoloji, davranışın sinirsel ve bedensel koşullarını araştırır. Ancak bir davranışın açıklaması çoğu zaman birden fazla düzeyde kurulabilir. Örneğin bir duygu durumunu kişinin yaşadığı olaylarla açıklamak anlamlıdır. Fakat aynı zamanda beyin devreleri, hormonlar, kalıtım ve önceki deneyimlerin sinir sistemi üzerindeki etkileri de incelenebilir. Kitap, bu düzeylerin zorunlu olarak birbirine rakip olmadığını göstermeye çalışır. Bu ayrım, özellikle öğrencilerin biyolojik açıklamayı kaba bir indirgemecilikle karıştırmaması bakımından önemlidir. Bir beyin etkinliği ile psikolojik yaşantı arasında ilişki bulunması, kişinin deneyiminin yalnızca o etkinlikten ibaret olduğu sonucunu otomatik olarak vermez. Buna karşılık biyolojik etkenleri görmezden gelmek de davranışın önemli mekanizmalarını kaçırmaya yol açar. Collett'ın yaklaşımı. Nedensellik iddialarını dikkatli değerlendirmeyi, farklı açıklamalar arasındaki gerçek uyuşmazlıkları ayırt etmeyi ve karmaşık davranışları hem organizma hem çevre bağlamında ele almayı öğretir. Bu yönüyle kitap, sonraki tüm konular için bilimsel yorumlama disiplini oluşturur. İkinci olarak, sinir sistemi ve nöral iletişim. Psikolojik süreçlerin işleyen altyapısı olarak ele alınır. Kitabın merkezi konularından biri, sinir sisteminin hücre düzeyinden başlayarak davranışla nasıl bağlantı kurduğudur. Nöronların elektriksel etkinliği, sinapslarda gerçekleşen kimyasal iletişim ve nörotransmitterlerin etkileri tek başına ezberlenecek terimler olarak sunulmaz. Bu mekanizmaların algı, hareket, öğrenme, duygu ve psikiyatrik belirtiler açısından ne anlama geldiği açıklanır. Bir nöronun ateşleme biçimiyle iki hücre arasındaki iletim, beynin bilgiyi nasıl düzenlediğine dair temel sınırlamalar ve olanaklar yaratır. Bu yüzden ilaçların ya da bazı nörolojik hastalıkların etkisini anlamak için sinapsların işleyişi önem kazanır. Collett ayrıca merkezi sinir sistemi ile çevresel sinir sistemi arasındaki iş bölümünü, duyusal girdilerin işlenmesini ve kaslara giden komutların örgütlenmesini daha geniş davranış sorunlarıyla ilişkilendirir. Kitabın yararı, beyni sanki tek bir karar merkeziymiş gibi betimlememesinde yatar. İşlevler, farklı yapıların karşılıklı iletişimiyle ortaya çıkar ve aynı davranış üzerinde birden çok sistem etkili olabilir. Bu bakış, popüler anlatılarda sık görülen, karmaşık bir özelliği tek bir beyin bölgesine veya tek bir kimyasala bağlama eğilimine karşı gerekli bir düzeltmedir. Öğrenci, biyolojik açıklamanın ayrıntılı mekanizma gerektirdiğini kavrar. Üçüncü olarak, genler, gelişim ve deneyim arasındaki ilişki. Kalıtım ile çevrenin ortak etkisiyle açıklanır, biyolojik psikolojide en kolay yanlış anlaşılan alanlardan biri, genetik etkilerin davranış üzerindeki rolüdür. Collett'ın çerçevesi, genlerin davranışı doğrudan ve değişmez biçimde belirleyen talimatlar olduğu fikrine mesafe koyar. Genler, protein üretimi ve gelişim süreçleri üzerinden organizmanın özelliklerini etkiler. Fakat bu etkilerin görünür hale gelmesi, çevresel koşullar, beslenme, stres öğrenme ve yaşam boyunca edinilen deneyimlerle birlikte gerçekleşir. Dolayısıyla kalıtsallık, bir özelliğin değiştirilemez olduğu ya da çevrenin etkisiz kaldığı anlamına gelmez. Kitap açısından önemli olan, bireyler arasındaki farkları açıklarken genetik katkıyla çevresel katkıyı basitçe karşı karşıya koymamaktır. Aynı genetik eğilim farklı koşullarda farklı sonuçlar doğurabilir. Benzer biçimde ortak bir çevre de herkes üzerinde aynı etkiyi yaratmayabilir. Bu yaklaşım gelişimsel değişim açısından da değerlidir. Sinir sisteminin olgunlaşması, erken deneyimlere duyarlılık ve beynin uyum sağlama kapasitesi davranışın zaman içinde neden değişebildiğini açıklar. Konu, zeka, kişilik veya ruh sağlığı gibi alanlardaki kesin ve genelleyici yorumlara ihtiyatla yaklaşmayı gerektirir. Kalat'ın sunduğu bilimsel tutum, genetik araştırmalardan elde edilen ilişkileri doğrudan kader hükmü gibi okumak yerine yöntem, olasılık ve çevreyle etkileşim çerçevesinde değerlendirmeyi destekler. Dördüncü olarak, hayvan araştırmaları. İnsan beynine ilişkin çıkarımların imkanlarını ve etik sınırlarını görünür kılar kitap. Hayvanların biyolojik-psikoloji araştırmalarındaki yerini açık biçimde tartışır. Hayvan çalışmaları, insanlarda etik ya da teknik nedenlerle yapılamayacak bazı müdahaleleri inceleme olanağı sağlar. Araştırmacılar belirli beyin devrelerinin, hormonların, ilaçların veya gelişimsel koşulların davranış üzerindeki etkisini daha kontrollü biçimde değerlendirebilir. Ayrıca birçok temel sinirsel mekanizma türler arasında ortak evrimsel kökenler taşır. Bu ortaklık, hayvanlardan elde edilen bulguların insan davranışı için hipotez üretmesine yardımcı olur. Bununla birlikte Kalat'ın biyolojik yaklaşımı, türler arasındaki farkların yok sayılması gerektiğini öne sürmez. Bir kemirgende gözlenen davranış ile insanın dil, kültür ve karmaşık toplumsal kararları arasında doğrudan eşitlik kurmak bilimsel olarak sorunlu olabilir. Bu nedenle aktarım yapılırken hem benzerliklerin hem sınırlılıkların değerlendirilmesi gerekir. Konunun ikinci boyutu araştırma etiğidir. Bilimsel yarar, hayvanların acı ve stresini azaltma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kontrollü araştırma, uygun bakım, gereksiz acıdan kaçınma ve alternatif yöntemleri değerlendirme. Bu alanın vazgeçilmez ilkeleridir. Bu tartışma kitabı yalnızca biyolojik bilgi kaynağı olmaktan çıkarır. Oker, bir bulgunun hangi yöntemle üretildiğini, hangi canlıya ilişkin olduğunu ve insanlara genellenirken hangi ihtiyatların gerektiğini sormayı öğrenir. Son olarak, beyin ve davranış ilişkisinde araştırma yöntemi, nedensellik iddialarını sınamanın anahtarıdır. Kalat'ın ders kitabı yaklaşımında bilimsel yöntemin önemi yalnızca ayrı bir başlangıç konusu değildir, bütün biyolojik açıklamaların denetim aracıdır. Beyin hasarı gözlemleri, uyarım çalışmaları, ilaç araştırmaları, davranış testleri ve beyin görüntüleme yöntemleri farklı türden kanıt üretir. Fakat bu kanıtların gücü aynı değildir. Örneğin, görüntüleme çalışmasında belirli bir görev sırasında bir beyin alanının etkinleşmesi, o alanın göreve katıldığını gösterebilir. Tek başına bu bulgu, alanın davranışın tek nedeni olduğunu veya o işlevi yalnızca onun yürüttüğünü kanıtlamaz. Benzer şekilde iki değişken arasındaki ilişki ile doğrudan nedensellik arasında ayrım yapılmalıdır. Kitap, araştırmaların sınırlılıklarını dikkate almanın bilim karşıtlığı olmadığını gösterir. Tersine, güvenilir sonuçlara ulaşmak için örneklem, kontrol koşulu, tekrarlanabilirlik ve alternatif açıklamalar önem taşır. Bu tutum, özellikle ruhsal bozukluklar, ilaç tedavileri ve beyin temelli popüler iddialar değerlendirilirken pratiktir. Oker, çarpıcı bir başlıkla sunulan nörobilim haberini hemen kesin kabul etmek yerine araştırmanın neyi gerçekten gösterdiğini sorabilir. Kalat'ın anlatımındaki erişilebilirlik burada belirginleşir. Teknik kavramlar araştırma mantığından koparılmadan açıklanır. Böylece öğrenciler yalnızca sonuçları öğrenmez, bu sonuçların hangi kanıt zinciriyle desteklendiğini de kavrar. Sonuç olarak, Biological Psychology, psikoloji lisans öğrencileri, davranış bilimlerine yeni başlayanlar ve zihinsel süreçlerin biyolojik temelini sistemli biçimde öğrenmek isteyenler için uygun bir giriş ve ders kitabıdır. Özellikle nörobilimle ilgilenip yoğun teknik terminoloji karşısında zorlanan okurlar, Kalat'ın açık dilinden, örneklerle ilerleyen anlatımından ve kavramları davranış sorularına bağlama biçiminden yararlanabilir. Kitabın pratik değeri, öğrencinin sinir sistemi, genetik, hormonlar, gelişim ve araştırma yöntemleri arasında bağlantı kurmasına yardım etmesidir. Bu bağlantı, klinik psikoloji, bilişsel bilim, sağlık alanları ve eğitim gibi disiplinlerde karşılaşılan biyolojik iddiaları daha dikkatli değerlendirmek için de temel sağlar. Entelektüel açıdan ise eser, insan davranışını yalnızca biyolojiye indirgemez ama biyolojinin sağladığı kanıtları da tali bir ayrıntı saymaz. Bu denge, kitabın ayırt edici niteliğidir. Benzer ders kitapları zaman zaman beyin anatomisine aşırı ağırlık verebilir ya da kavramları daha kuru bir teknik dille aktarabilir. Kalat ise biyolojik mekanizmaları, açıklama düzeyleri, deneysel kanıt ve etik sorularla birlikte ele alır. MindTap bileşenleri bulunan sürümde video, animasyon ve sanal laboratuvar desteği de ders tekrarını daha etkileşimli hale getirebilir. Bununla birlikte bu kaynak, uzmanlık düzeyinde bir nörobilim monografisi değildir. Gücü, geniş alanı düzenli, erişilebilir ve bilimsel ihtiyatı koruyan bir çerçevede öğretmesidir. Destek olmak isterseniz James W. Kalat kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.